Ayrım 10.
Çünkü ben bir kere daha dünyaya gelsem ne Serayralı olmak isterdim ne de Kreyalı. Sırf bir edebiyat sorunu yüzünden. Peder Louis çok ilgilenmişti. Bir edebiyat sorunu yüzünden mi? Evet. Edebiyat kitabında José de Alexander diye eşsiz bölümler var. Bayılıyorum. Onun romanlarını okumak gerekir. Hangisini seviyorsunuz? La Granja'yı mı, Gümüş Madenlerini mi? Yoksa La Kenya'yı mı? La Kenya bir şiirdir. Ama ben La Granja'yı yeğlerim. Ancak Kreyralı biri öyle bir kitap yazabilirdi. Sizce de öyle değil mi? Kreyokaların Maşido Asislere ve unuttuğum başka yazıları da var. Aman Zeze, bu saydığın yazarlar çok iyidir. İki ayrı üsluptur onlarınki. Ne yazık ki. Neden yazık? Alenker okuma fırsatını bulmak isterdim. Kolay, fırsat çıkar çıkmaz yararlan. Bana fırsat vermiyorlar ki. Ama bu bir cinayet. Böyle bir merakın varsa, ki bugün çocuklarında pek az olan bir şey, alkışlanması gerekir. Evdekiler mi? Evde kesin kes yasak. Ne yapalım? Dinle dedi. Bütün bunları niçin bana anlatıyorsun? Belki belirli bir nedenle Peder Louis. İyi bir öğrenci olmak istiyorum. Her zaman sınıfın birincisiyim. Bir tek matematikten biraz zayıfım. Ama çalışmadığımdan değil bu. Ya da çalışmak bir işe yaramıyor. Çünkü matematiği sevmiyorum. Hem karnemi de görebilirsiniz. Sonra size saygımı sunmak isterim. Size ve Kreyro'ya. Amacımı hala keşfedememişti. Ama ağzı açıktı. Bu saygılarını sunmak hikayesi de nedir dedi. Bana kimsenin vermediği bir fırsatı siz sağlayabilirsiniz. Bu üç kitabı da edindiğimi düşünün. Okumak için etütten yararlanma iznini siz isteyeceksiniz. Onun boş bulunduğunu bir anda yakalamıştım. Biraz düşündü ve şaşkınlık belirten bir hareketle elini ağzına gezdirdi. Bilemiyorum. Hayır. Dinleyin Peder Louis. Kültürlü biri olmak istiyorum. Ama siz de öbürleri gibi davranıyorsunuz. Peder Ambrosio'nun bize öğrettiği süslü püslü Portekizceyi ben de zehirlemiştim. O hala kararını veremiyordu. Ya derslerin? Notlarımı gözden geçirebilirsiniz. Daha kötü bulursanız fırsatı da yaratmayın. Buraya kadar güzel. Ya öteki öğrenciler de seni örnek almaya kalkarsa? Bunu anlamayacaklar bile. Kitaplar ders kitaplarımı kapladığım kap kağıdıyla kaplı zaten. Her şeyi de düşünmüşsün değil mi? Bir kahkaha attı. Gülüyorsa bu neredeyse bir zafer demekti. Hem de en arka sıraya, ötekilerden uzağa oturacağım. Sana neredeyse evet olan bir karşılık vereceğim. Ancak bunlar Peder Feliciano'ya söz etmeyelim. Gerekli değil. Biliyor bile. Kitapları ondan istedim. Bana buldu. Alenker'dan sonra başka şeyler de okudum. Elimine geçerse yatıyor, çiğniyor, geviş getiriyordum. Herkes ya da aşağı yukarı herkes istemeye istemeye esneyerek ve bu bitmek bilmeyen zamana karşı çıkarak etüde giderken ben keyfimden havalara uçuyordum. Gündüz de başka bir hikayeydi. Bana ne olduğunu bilmiyordum. Ama öteki öğrenciler gibi yaşayamazdım yeryüzünde. Zamanımı önüme çıkan her şeyle tıkınmakla geçiremezdim. Kirişleri yapıştırıyordum. Bir kalastan öbürüne atlıyordum. Bütün çatıları, bütün damları biliyordum. Koğuşun merdivenlerini kullanıyordum. Avlunun dibinde dolanıyor, kalın bir duvara çıkıyordum. Öğrencilerin bavullarının durduğu küçük bir odaya atlıyor ve öbürlerine yetişiyordum. Sık sık paylanıyordum. İn oradan Vasconcelos. Söyleneni yapıyordum. Ama az ötede yine tırmanabileceğim başka bir yer buluyordum. Deli bu çocuk. Düşüp kolunu kıracaksın. Tutkum öylesineydi ki ikinci tutkum olan yüzme de buna eklenince bir takma at kazandırmıştı bana. Tarzan. Ama gerçekten iyi olan her türlü dikkatli bakıştan kurtulmak ve çan kulesinde kaybolmaktı. Kiliseden geçiyor ve çan kulesine varıyordum. Merdiven çürümüştü. Yer yer 8 ya da 9 basamağı eksikti. Ama ne önemi vardı bunların? Ben artık bir Tarzan'dım. Ormanın oğlu Tarzan. Çanın yanına varıyordum. Bacaklarımı boşluğa sallandırmış oturuyor, oradan yeryüzüne bakıyordum. Çanlar susmaya uzun zamandan beri alışmışlardı. Bense ilk fırsatta kalın bir ip bağlayıp aşağı sallandırmayı kurmuştum bile. Ve büyüklerden biri gece yarısı gelip çanları çalacaktı. İşin kötü yanı, o güne dek yeterince sağlam bir ip bulamamış olmamdı. Bunun dışında çanı harekete geçirmek kolaydı. Hafiften denemesini yapmıştım ve bana boyun eğiyordu. Ne güzel, herkes uykuda ve çan tek başına çalmaya koyuluyor. Öteki dünyadaki ruhlardan birinin bu işi yaptığını yemin edenler çıkacaktı. Ertesi sabah yobazlar gelip Aziz Antonio'ya mum yakacaklardı. Fıçır bir roz. Bunun korkusunu yaşayacaklardı. Ve ben bütün bunların keyfini çıkarmak için bütün günümü kilisede geçirecektim. Yaşlı kadına böyle dendiğinde gözü kızarmıştı. Bir kere kilisede olmuştu bu rezalet. Bulunduğu yeri unutmuş ve küfür etmeye başlamıştı. Yeniden görüntüye bakıyor ve çanı düşünüyordum. Ancak hiçbir zaman düşündüğüm şeyi yapmayacaktım. Çünkü çanın ipini çeken ipi sallanır sallanmaz tabanları yağlayarak kaçacaktım. İpi kimin bağladığını keşfedeceklerdi ve ben hapı yutacaktım. Çok küçükken sokaktan geçenleri korkutmak için çoraptan yılan yaptığım günkü gibi. Eşek sudan gelinceye kadar dövmüşlerdi beni. Kaba etlerim öyle bir durumdaydı ki inlemeden oturamıyordum o zamanlar. Her şeye bu yükseklikten bakmak güzeldi. Kendimi özgür bir kuş gibi duymak. Andrew Albion alanında bulunan katedralin büyük bir çan kulesi kadar yüksekte olmak. Tarsio bu kulenin tepesinden bayraklarla gemilere işaretler yapan bir adamdı. Bir gün kuleye çıkacağımıza söz vermişti. Yine de benim çan kulem daha iyiydi. Çünkü kimse yıkılmasından korkarak merdivenlerin çıkma yürekliliğini gösteremiyordu. Böylece de çan kulesi benim ve düşlerimin kulesi oluyordu. Tarsio'ya sözünü ettiğim bir plan hazırlamıştım. Yabancılar lejyonuna katılmam ve Bingest ile arkadaşlarımın, dostlarımın pekişmesi için bu gerekliydi. Bu iş için daha uygun bir yer bulunamazdı. Okulun eczanesinden eter çalıyordum. Bunu bir mendile döküyor ve okulun müdürünü bayıltıyordum. Koca bedenini bir iple çekerek onu merdivenin tepesine sürüklüyordum. Tepeden aşağı atıyordum. Yere düşüp parçalanacaktı. Bütün öğrenciler için eşsiz bir talih olacaktı bu. Çünkü 3 gün tatil yapacaklardı. Ben de cinayeti işleyince Afrika'nın yolunu tutabilecektim. Neresiydi gideceğim yer? Fas mı? Yoksa Senegal mi? Emin olabilmek için Fayol'a sormalıydım. Uzakta, kayalıklar arasındaki Pontegro nehrinin sularında yüzmek istiyordum. Uzun sırıklarla hareket ettirilen ağır mavnalar sığca yerlerden sürükleniyordu. Tuz yüklü tekneler Lira lıhtımına yanaşıyorlardı. Düşsel yolculuklara çıkan insanları götüren gemiler, nehrin ağzına varmak ve ufukta kaybolmak için suların yükselmesini bekliyorlardı. Birkaç kere müdürün odasına götürmüşlerdi beni. Sertçe paylanmış ve cezalandırılmakla korkutulmuştum. Çan kulesinin kapısını kilitleyeceklerdi. Bense bıyık altından gülümsüyordum. Kilit öylesine eskiydi ki işlemiyordu artık. Eğilimimden yoksun bırakılmıştım ve onlar alçak sesle lanetleniyordu. Kör olasıca pis ihtiyarlar. Yukarıya çıkmak ve bunca güzel şeye bakmakta ne kötülük vardı. Bu bunaklar zavallı bir çan kulesinden korkuyorlarsa çok yükseklerde olan gökyüzüne nasıl varacaklardı? Onlar unuttu mu ben yeniden başlıyordum. Ancak zamanla temkinli davranma gereği bana bacaklarımı göstermemeyi öğretmişti. Musa bile uzun süre kendisini ziyaret etmeden durmama şaşıyordu. Musa her zaman suskun olan koca bir eşek arısının adıydı. Ama korkudan geberen de Adam'dı. Bazı şeyler konusunda çok kararlı olan Adam, bazı durumlarda da birinci sınıf bir ödlek oluyordu. Bazen büyük bir yüzme isteği duyuyordum. Ilık suyu çok özlüyordu bedenim. Koğuşta tek başıma kaldığım zamanlar Adam'a bir öneride bulunuyordum. Yüzmeye gidelim. Ve nehirde yüzüyormuş gibi sallıyordum kollarımı. Dikkatli, kulaçlarla koğuşun içine gidip geliyordum. Bir keresinde Peder Louis'in odasında olduğunu bilmiyordum ve nefis bir atlayış yapmıştım. 200 metre serbest yüzmeye hazırlanıyordum ki kapı açıldı ve Peder Louis beni suçüstü yakaladı. Kahkahası beni olduğum yere mıhladı. Ne yapıyorsun Tarzan? Hiç, biraz yüzüyorum. Yanıma yaklaştı ve tüm serüven isteğimi yüzümden okudu. Ne olup bittiğini anladı. Pazarlara plaja gitmiyor musunuz dedi. İzin vermiyorlar. Cezalıyım. Ama gitmek isterdin değil mi? Kaderime boyun eğmiş biçimde başımı salladım. Kim istemez? Bu işin gereğini yapacağız. Eninde sonunda iyi bir çocuksun. Biraz haşarısın belki ama iyi yüreklisin. Yobaz kadınlara sinirlenmeye başlıyordum. Günün hangi saatinde kiliseye bir göz atsam oradaydılar. Mumlar, duvarlar ve kilisenin bir dekoru gibi her an oradaydılar sanki. Hayatta dua etmekten başka hiçbir işleri yok gibiydi. Solda, en dipte kendi köşeleri vardı. Ayin sırasında da her şeyi geciktiriyorlardı. Çünkü onlar ayin masasına varıncaya dek 200 milyon dakikanın geçmesi gerekiyordu. Bir tek Kilisenin papazı Peder Monti bu aziz sabrını gösterebilirdi. Oysa futbol oynarken ayakları yara bere içinde kalan çocuklar ayakkabı giyemiyorlardı. Bir ayaklarında bile papuç olmasa kiliseye girmelerine izin verilmiyordu. Çünkü pederin deyimiyle estetik değildi bu. Ama günlük ayini kaçırmamaları için ayakları yara olanlar galeriden ayin izliyorlardı. Benim de ayağım yara olduğunda bir şey keşfettim. Galerinin eski tahta döşemesinde delikler vardı. Deliklerden bir şalla, dantel örtüyle ya da yemeniyle kaplı olan kadınların başları görünüyordu. Görmekle eyleme geçmek arasında bir adım vardı. Hele rastlantı sonucu galerideki tek topal ben oldum mu kendimden geçiyordum. Gürültü etmeksizin ne buldumsa topluyordum. Küçük tahta parçalarını, tırnaklarımı söktüğüm eski duvar parçalarını, donuzlan böceğini ayaklarımla, hamam böceğini kanatlarını, topçuklar yaptığım örümcek ağlarını, yanık kibrit çöplerini ve daha bulduğum her şeyi. Sıra kutsama duasına geldiğinde ve yobaz kadınlar iyice kendilerinden geçtikleri anda deliklerden birine yanına diz çöküyor ve ganimetimi kafalarına atıyordum. Sonu gelmez bir mırıltıydı duyulan. Herkes yaşlı kadınların neden üstlerini başlarını silkelediklerini, başörtülerini ve yeminlerini salladıklarını anlamaksızın yobazlar köşesine dönüp bakıyordu. Bense çoktan kötü eğilimlerden çok uzak köşeme çekilmiş oluyordum. Bu işi 3 gün yaptım, o kadar. Ayak baş parmağımın koca bir sargı beziyle sarılı olduğunu görünce Peder Louis gülmeye başladı. Galeriye çıkabilir miyim Peder? Bundan böyle hayır dedi. Aynı katılmayacağım anlamına mı geliyor bu? Hiç bile. Revire çıkacaksın. Kiliseye bakan pencereye açacaksın. Ayağın iyileşinceye dek aynı oradan izlersin. Kaderime boyun eğip söyleneni yaptım. Ama bir gün yobaz kadınlardan öc alacağıma da yemin ettim. Bunun bir yolu olmalıydı. Bir takım şeylerin olması için hayat ve zaman bir yol bulmayı üstlenirdi. Ve her dileğin gerçekleşmesi gibi bir gün bu da gerçekleşecekti. Sözcüğün tam anlamıyla bugün geldi. Ama bir ikindi sonu, en çok kendilerinden geçtikleri saatti. Dersler bittiğinde papazların satın aldıkları yeni arsada top oynamaya gidiyorduk. Bu arsanın üzerinde de maristler listesini yapmak istiyorlardı. 2 futbol takımı vardı, büyüklerinki ve küçüklerinki. Futbol çaresiz benim alanım değildi. Benim dünyam daha çok bütün bu ağaçlardaydı. Şu görkemli mavunlar, ulu ağaçlar, şu düşlerimin ormanı. Tam tarzanlığıma uygun düşen şeyler. Az görülmüş bir ustalıkla daldan dala geçmenin yolunu buluyordum. Yere değmek yasaktı. Benim gibi futbol oynamayan öğrenciler ardımdan gelmeye kalktılar. Kısa sürede vazgeçtiler bundan. Çünkü maymunların tarzanı olmak şaka değildi. Saat 5'te Peder Louis bir tek kendisinin becerdiği biçimde düdüğü çalarak işaret verdi. Pis, saç baş dağınık, ter içinde okula dönerdik. Okula vardığımızda doğru koğuşa çıkar ve pijama pantolonlarımızı giyerdik. Duşa inerdik. Topu topu 6 bölüm olduğundan ve her duş belki 5 dakika sürdüğünden oyuna devam ederdik. Bu kez benim tarafımdan değilse bile bir başkası tarafından havlu kavgası keşfedildi. Buluş benden çıkmamıştı ama çok hoşuma gitmişti. Havlu iyice vuruluyor ve dalgın bir çocuğun sırtına vuruluyordu. Çılgınca bir kavganın başlangıcıydı bu aslında. Gerçek bir savaşa yol açmıyordu. Ama bunu sevmeyenler vardı. Arnyup da onlardan biriydi. İri yarı, topak topak kaslı, Sertano'nun engin otlaklarında geçirdiği çocuklukta çelikleşmiş biri. Kısacası zorlu bir düşman. Kimse Arnyup'u havluyla vurmak yürekliliğini gösteremiyordu. Kim yapar bu işi? Budalalık et mi? Ama bak ne kolay. Arkası dönük, gömleksiz, daha da iri. Havluyu basarsın ve pırır. Gerçekten korkunç bir eğilimdi bu. Adam da bana öğütler veriyordu. Yapma Zeze, seni öldürür. Kuşkuluyum. Kimsenin bu yürekliliği gösteremeyeceğinden öyle eminim ki donup kalacak. Tepki gösterdiğinde ben ortadan kaybolmuş olacağım. Ondan daha hızlı koşacağımdan kuşkum yok. Her şeye karşın ben olsam böyle bir işe kalkışmazdım. Gırgır olacak. Sessizce yaklaştım. Havluyu iyice vurdum ve pat vurdum Arnöbü'ye. Canavar yerinden sıçradı. Daha da ilerleşti. 5 metre boyundaydı. Yanakları şişti, göğsü kabardı. Havlusunu yere attı ve bana doğru atıldı. Dikkat! Adam! Tabanları havluya doğru yağladım. Koca öküz arkamda soluyordu. Yana doğru bir çalım attım. Az kaldı duvara tosluyordu. Genel bir kahkaha yükseldi. Bu da Arnopio'yu iyice çıldırttı. Yeniden dört nene avludan geçtik. Ardımı bırakmıyordu. Revire doğru koştum. Hızlandım. 8. sınıfa girdim. Pencereden atladım. Koridora ulaştım. O da benim yaptıklarımı yapıyordu. Yakalasa beni parçalayacak, un ufak edecekti. Avluya döndüm. Aynı taktiği tekrarladım. Bir başka çalım attım ve yorulduğunu ama vazgeçmediğini gördüm. Koğuş merdivenine dörder dörder çıktım. Biraz geride kalıyordu. Bavulların durduğu odaya yöneldim. Parmaklıkların arasından süzüldüm. Dama asıldım ve duvara atladım. Durdu. Bunu yapamazdı. Seni yakalayacağım yumurcak. Merdivene çıkmak üzere geri döndü. Arayı biraz daha açmaya kararlı yere atladım. Yine geliyordu. Ensemde soluyarak. Bir tek çözüm vardı ve onu deneyecektim. O umutsuzlukla yobaz kadınları düşündüm. Heyecandan öleceklerdi. Başka seçenek yoktu. Kiliseye giden geniş koridora girdim. Kapıya varmamıştım ki Arnobio koridordaydı bile. Bir rezalet kopacaktı. Ama postumu pahalı satmaya kararlıydım. Üzerimde bir pijama pantolonu olmasının ne önemi vardı ki? Cesaretimi topladım ve koşarak kiliseye daldım. Benden büyük olduğu için bunu yapmaya göz alamayacağını sanıyordum. Ama nerede? Hiçbir şey aldırmadan sıraların arasından geçiyordum. Yaşlı kadının haykırışını duydum. Credo! Ne ahlaksızlık! Kilisede iki çıplak adam. Bu dine küfürdür. Bu kılıkta kiliseye girmek dine küfürse sokakta daha da kötüsü oldu. Herkes tozlu sokakta koşan yarı çıplak iki çocuğa bakmak için şaşkınlık içinde donup kalıyordu. Soluğumu elimden geldiğince denetleyerek bana yaklaşmasını bekledim. Ayak sesinin yarı çınlattığını işitiyordum. Hayır, beni yakalayamayacaktı. Büyüklerin tatil günleri okuldan çıktıklarında gizlice içki içme alışkanlığını edindikleri gibi ben de bu şekilde bu işten sıyrılacaktım. Fırtına gibi içeri girdim. Büyük bir şaşkınlık oldu. Bir alışılışta meyhaneye geçtim. Öbür kapıdan çıktım. Ben dipteki kapıdan kaybolurken Arnobio da meyhaneye giriyordu. Kaç kaçabildiğin kadar. Arayı açıyordum. Ters yönden sokağa girdim. Arnobio beni biraz daha uzaktan izledi. Sokaktakiler ne olup bittiğini anlamak için yeniden durmuşlardı. Bu çılgınlığın sonuçlarını bile ölçemiyordum. Bir an önce okula dönmek zorundaydım. Ve okulun tek giriş yolu da kiliseydi. Arnobio'ya yaklaşmaktaydı. Bir fırlayışta tapınağın içindeydim. Yatışmış olan çığlıklar yeniden yükseldi. Ne edepsizlik tanrım! Yine çıplak adamlar! Çevreme bir göz attım ve görmek istediğimi gördüm. Bağırdım. Fıçı bisiyo! Yaşlı kadın köpürüyordu. Şemsiyesini kaptı ve Arnobio'nun yolunu kesti. Şemsiye hiçbir şey anlamayan çocuğa indi. Bakındı başına çevresine. Yapacağım en iyi şey gizlenmekti. Avluya dönmek kesin bir ölümdü. Soluklana soluklana daha düzenli koştum. Yorulmaya da başlıyordum. Koridorda bir gürültü işittim. Oydu, tanrım. Tek kurtuluş yolum kalmıştı. Fayol'un odasına girmek. İçgüdüme kulak verdim. Ama felaket. Oda ıpıssızdı. Sessiz ve ıssız. Koridora döndüm ve küçüklerin bölümüne giden merdiveni gördüm. O saatte hepsi akşam yemeğinde olmalıydı. Talihimi denemem gerekiyordu. Merdivene çıktım ve koğuş duvarına yaslandım. Yüreğim tekliyordu. Yeter! Zeze, beni kusturacaksın. Neredeyse bitti. Vazgeçecek ve gidip yatacak. Ama bu koğuşta yatan pederlerden biri ya rastlantıyla akşam duasını bırakır da unuttuğu bir şey almaya gelirse? Bunu düşünmek bile istemiyordum. Arnobio herhalde izimi kaybetmişti. Merdivene atıldığımı görmemişti. 5 dakika geçmeden koridora dönecek ve oradan büyüklerin avlusuna geçecektim. Yüreğim hopladı. Sefil çocuk beni unutmamıştı. Ardımdan gelmişti ve şimdi gürültü etmeden sessizce merdiveni çıkıyordu. Ne yapmalıydım? Kaçmak için bütün gücümle vurup onu sersemletmekten başka çözüm yoktu. Hala yanımda olan havluyu vurdum. Yüzümün, bedenimin terini kuruladım ve korktum. Ödüm koptu. Bir saniye sonra koğuşta olacaktı. Vurmak üzere havluyu hazırladım. Kafası görünür görünmez indirecektim. Duvara yapıştım. Kafasını uzattığında acımasızca vurdum. Tüm binayı sarsan bir haykırış yükseldi. Gümbür gümbür kalın bir ses. Kuşkusuz canının yanmasından çok korkmuştu. Önümde ikindinin son ışıklarında Peder Astevio duruyordu. Gözlerinden şimşekler çakılmaktaydı. Din derslerinde o günlerde Hazreti İsa yakınlarına dedi ki diye başlayan burnu akan Peder Astevio değildi bu. Ama kocaman, bir tokat attı mı ense kıran. Korkarav da İsa'sının elleri gibi büyük elleri olan bir peder. Frankenstein diye adlandırılan bir peder. Bir şey demedi. Enseme yapıştı ve sivrisinek gibi havaya kaldırdı. O anda maymunların tarzında olmak ve gorille dövüşmek için bana daha bir yığın şey yapması gerektiğini düşünüyordum. Tir tir titriyordum. Buza kesmiştim. Soğuk terler döküyordum. Havada hareketsiz, geniş göğsüne kıstırılmış olan bacaklarımı bile oynatamıyordum. Plajdaki nisan cevizi ağacı üzerinde bir kertenkeleymişim gibi beni yere doğru kaydırdı. Elini çekmeden sordu. Bunun anlamı ne küçük budala? Yanıtlamayacaktım onu. Ama sesim çıkmıyordu. Ellerinden biri boş kaldı. Ve beni tokatlayacakmış gibi yaptı. Merdivenin başına kadar çekti ve aşağıya gösterdi. Seni oraya yollamalıyım. Biraz yatıştı ama beni bırakmadı. Hadi bakalım. Bunun anlamı ne? Ötmeyi unutmuş bir horozun sesiyle kekeleyerek olayı ona kısaca açıkladım. Arnebion'un beni kovaladığını, ondan kurtulmak için oraya gizlendiğimi, kendi başıyla Arnebion'un başını birbirine karıştırdığımı. Güzel, ya şimdi? Yarı ölüydüm. Şimdi sanırım beni öldürmeniz gerekiyor. Seni öldürmek mi? Buna inanıyor musun küçük? Seni bekleyenin yanında bu pek hafif kalır. Ya büyük bir pişmanlıkla sizden bağışlamamı dilersem? Bu durum hiçbir işe yaramaz. Şeytanın yoldaşı olmak kötü bir alışkanlık. Bunun bedelini ödeyeceksin. Bana pis pis baktı. Açık renkli gözleri iki kırık şişe dibini andırıyordu. Düşün. Önce müdürümüze ne diyeceğini. Küçüklerin koğuşunda bir büyük. Yeniden sesim çıkmaz oldu. Daha da kaygı verici bir şey vicdanımı rahatsız ediyordu. Bu pek önemli değildi. Ama ya yobaz kadınlar, kilisenin içinde Meryem Ana'nın, Aziz Joseph'in ve koruyucum Aziz Antonio'nun önünde çırılçıplak birbirimizi kovaladığımızı anlatırsa ne diyecektim? İçimden dua ettim. Lord'um Meryem'i, beni koru. Sana söz veriyorum ki. Ne yapmalıydım Tanrım? Ne kötü bir durum bu. Meryem Ana'ya söz vermek neye yarardı? Herhalde verdiğim sözlerin hiçbirisine inanmıyordu artık. Çünkü ilk fırsatta hep bir takım tatsızlıklar çıkarıyordum. O, umutsuzluğumun içinde geçmişimi hiç bilmeyen yeni bir Aziz'in yardımını istemeyi düşündüm. Aklıma ilk gelen Aziz Garrett oldu. Büyük bir alçak gönüllülükle bana yardım etmesi için ona yalvardım. Ne o? Bir şey söylemiyor musun? Bütün söyleyeceklerim bir işe yaramayacak. Çünkü hiç haklı değilim. Her şey benim yüzümden oldu. Hiç değilse gizlin saklın yok. Yürü. Birlikte aşağı indik. Sonra onun önünde yürüdüm. Sessizlik ayaklarımızın çıkardığı ışırtıyı çın çın öttürüyordu. Çok uzaklardan incecik bir ses duyuldu. Zizi, hala yaşıyor musun? Ya sen? Diriliyorum. Daha iyi. Hazırlan. Cıngar var. Peder Lois ikimizi de birlikte getirmişti. Tüm bakışların hedef olmamız için koğuşun kapısı kilitlendi. Arnebion'un bir yatağın üzerine beni bir başkasına oturttular. Söze başlamadan kaygılı bir hava içinde yürüdü. Neyse ki uzun sürmedi bu. Sonunda suç kimin? Senin mi? Arnebion'un mu? Arnebion'un sesi öyle titrekti ki koca bir delikanlı değildi, 5 yaşında bir çocuktu sanki. Köşemde sakin sakin duruyor, duş sıramın gelmesini bekliyordum. Doğru mu dedi? Evet Peder Lois, suçlu değil. Her şeye ben yol açtım. Nasıl sapı yuttuğumdan açık konuşmak daha iyiydi. Arnebion cezalandırılmazsa hiç değilse daha sonra beni dövmekten vazgeçerdi. Demek bütün suçu üstleniyorsun. Bütün sorumluluğunda mı? Üstleniyorum. Peki Arnebion, gidebilirsin. Ama koğuşumda birbirine düşman kişiler istemiyorum. El sıkışın. Tokalaştık. Hesabımı görmek niyetlisi olup olmadığını anlamak için gözlerinin içine baktım.